Ayrım 15, sayfa 155. Kızılay Holding, İsmail Arı. Kızılay'da maaşlar uçuşa geçti. Türkiye'nin ekonomik krizle boğuştuğu, paranın her geçen gün değer kaybettiği, hayat pahalılığının ve enflasyonun zirve yaptığı bir dönem Kızılay yöneticilerinin maaşlarının da uçuşa geçtiği ortaya çıktı. 2022 yılının Ocak ile Temmuz ayları arasında Kızılay Yatırım Holding adı altında holdingleşen Kızılay şirketlerinin yöneticilerine 27 bin ile 38 bin lira arasında maaş ödendi. Bu dönem net asgari ücret ise 4.253 liraydı. Kızılay Yatırım Holding'de en yüksek maaş ise Kızılay'ın Sağlık AŞ isimli şirketinin genel müdürü koltuğunda oturan Muhammed Murtaza Yetiş'e verildi. Aynı zamanda eski AKP milletvekili olan Yetiş'e 38.600 lira maaş ödendi. Bu maaş o dönemin asgari ücretinin yaklaşık 7 katına denk geliyordu. Kızılay'da yöneticilere 2022'nin Ocak ile Temmuz ayları arasında ödenen maaşlar. Kızılay Yatırım Holding'de CFO, Finansal İşler Müdürü ünvanıyla görev yapan Erdal Dursun'a 37.519 lira maaş ödendi. Yine Kızılay Yatırım Holding'in Pazarlama ve Kurumsal İletişim Başkanı Zeynep Meltem Özeker de 37.397 lira maaş aldı. Kızılay'ın İdari ve Mali İşler Genel Müdürü Nurettin Hafızoğlu'na 34.740 lira ödenirken, Yönetişim Ofisi Başkanı Şemsi Kamil'e Canbay'ın ise 34.740 lira maaş aldığı öğrenildi. Kızılay'ın Toplumsal Hizmetler Genel Müdürü Gazi Alataş ise 34.740 lira maaş alıyor. Kızılay'ın yöneticilerine ödenen yüksek maaşlar bununla da sınırlı değil. Kızılay Bakım AŞ'nin genel müdürüne, Kızılay Yatırım Holding AŞ Malatya Şubesi genel müdürüne, Kurumsal Gelişim Grup Direktörüne, İnsan Kaynakları Grup Direktörüne ve İş Geliştirme Koordinatörüne de 27 bin liranın üzerinde maaş verildi. Bunların dışında Kızılay'da direktör unvanlı yöneticiler ise 23 bin lira maaş aldı. 2019 yılında Kızılay'da direktör unvanlı yöneticilere 16 bin lira maaş ödeniyordu. Öte yandan Kızılay'da yönetici olarak görev yapan birçok ismin aynı zamanda şirketlerde yönetim kurulu üyesi olduğu iddia ediliyor. Bu şekilde bazı Kızılay yöneticilerinin ayrıca huzur hakkı ve çift maaş aldığı belirtiliyor. Hizbullah'tan cezaevine girdi. Kızılay'ı yöneten isimlerin yanında Kızılay'ı denetleyecek denetim kurulu üyeleri de adeta özenle seçilmişti. Kongrede Kızılay Denetim Kurulu'nun da şu isimlerden oluşmasına karar verildi. İsmet Durmuş, Denetim Kurulu Başkanı. Hüseyin Can, Denetim Kurulu'nun raportörü. Eski Ümraniye Belediye Başkanı, AKP'li Hasan Can'ın kardeşi. Avukat Mustafa Umut Yalçın, Denetim Kurulu Başkan Yardımcısı. Selman Keresteci, MHP'li Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin AKP'li meclis üyesi. Şehmus Yıldırım, insanları domuz bağıyla öldüren, vahşi ve kan döndüren cinayetler ile hafızalara kazanan Hizbullah terör örgütüyle ilişkili olduğu ifade ediliyor. Ulaştığım Yıldırım, 2000 yılında Hizbullah nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildiğini, ancak bir ay sonra salıverildiğini ifade etti. Yani Hizbullah ile ilişkili olduğu bir dedikodu değil, gerçekti. Kendisi de bunu doğruladı. Yıldırım'a ulaştıktan kısa bir süre sonra Kızılay Basın Müşavirliği de şu açıklamayı gönderdi. Üniversite öğrencisiyken 28 Şubat sürecinde camide namaz kılarken yapılan baskın sonucu müvekkil hakkında dava açılmış. Açılan dava o zamanki kanunla durdurulmuş ve 5 yıl herhangi bir suça karışmaması halinde dosyanın işlemden kaldırılacağına karar verilmiştir. Ve sonunda haksız açılan dava ortadan kaldırılmıştır. Kişi herhangi bir mahkumiyet almamıştır. Hiç inandırıcı olmayan bu açıklamayı 28 Şubat sürecinde camide namaz kılarken yapılan baskın sonucu müvekkil hakkında dava açılmış ifadeleri daha da gerçeklikten uzaklaştırıyor. 3 yılda 35 milyon lira huzur hakkı aldılar. CHP milletvekili Tekin Bingöl Kızılay'daki huzur hakkı düzenini 19 Ağustos 2022'de belgeleriyle ortaya koydu. Bingöl'ün açıkladığı verilere göre genel başkanlığı döneminde Kerem Kınık, Kızılay'a bağlı 12 şirkette yönetim kurulu başkanı olarak görev alırken, şirketlerin çatı kurumu Kızılay Yatırım'ın CEO'su İlyas Haşim Çakmak'la 12 şirkette yönetim kurulu başkan vekili sıfatıyla görev yaptı. Kınık ve Çakmak'ın her ay 36 asgari ücret değerinde huzur hakkı elde ettiği iddia edildi. Kızılay'da genel müdür CEO koltuğunda oturan ve profesyonel çalışan sıfatıyla ücret alan İbrahim Altan da ayrıca 5 şirketten yönetici olarak huzur hakkı elde etti. Kızılay'a bağlı şirketlerde 42 kişinin yönetici sıfatıyla her ay huzur hakkı ödemesi aldığı, 42 yöneticiden 12'sinin ayrıca Kızılay bünyesinde profesyonel çalışan olarak da ücret aldığı bildirildi. Bingöl'ün açıkladığı Kızılay denetim raporlarına göre şirketler üzerinden yöneticilere sağlanan fayda ve üst yönetime sağlanan menfaatler adı altında 2020'de 9 milyon 612.108 lira, 2021 yılında 11 milyon 701.833 lira değerinde huzur hakkı dağıtıldı. Ocak ve Temmuz aylarındaki asgari ücret düzenlemelerinin ardından huzur hakkı dağıtımının 2022'de 14 milyon 570.982 liraya ulaştığı tespit edildi. Kızılay'da şirketlerin kurulmasının ardından son 3 yılda huzur hakkı ödemelerinin toplamı 35 milyon 884.923 liraya ulaştı. Kızılay'daki huzur hakkı verilerini değerlendiren CHP'li Bingöl şunları söyledi. Kızılay'da şirketler üzerinden 42 kişiye her ay toplam 249 asgari ücret değerinde huzur hakkı dağıtımı söz konusu. Aralarında kimi ararsanız var. AKP'li eski milletvekili, eski bürokrat, AKP'li belediye başkanının kardeşi, AKP'li eski belediye meclis üyesi, AKP eski belediye başkanı aday adayları, AKP eski il kadın kolu başkanı, Diyanet eski yöneticisi, eski yandaş sendika yöneticisi, Kızılay yönetici kardeşi, saymak mı bitmiyor? Tam bir saadet zinciriyle karşı karşıyayız. Bu tablo gösteriyor ki Kızılay AKP'nin huzur evi gibi kullanılmaktadır. Geçmişte Türkiye'nin en saygın kurumları arasında yer alan bir kurumu iktidarın arka bahçesine çevirenler eş, dost, akraba, yönetici atamaları ile huzur hakkı diyerek Kızılay'ı tüketiyorlar. Tarihi ve misyonu ile Türkiye'nin en önemli kurumları arasında yer alan Kızılay'ın bu hale düşürülmesi her vatandaşımız için güven kırıcı ve acı vericidir. İhtiyaç sahipleri ve korunmasızların ilk çaresi olan Kızılay hızla denetlenmeli ve kurulan huzur çarkı derhal bozulmalıdır. Huzur hakkı iddialarını kabul etmeyen Kızılay'dan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanılmıştı. Adı geçen bazı kişiler hiçbir şekilde huzur hakkı almamaktadır. Yine adı geçen bazı kişiler sadece sembolik huzur hakları almaktadır. Bazı kişiler huzur haklarını Kızılay'a bağış olarak iade etmektedir. Lüks otelde defile düzenlediler. 2022'nin Ekim ayında ise Kızılay'ın Kutup Yıldızı Projesi adı altında lüks bir otelde 3 gün süren etkinlik düzenlediği de ortaya çıktı. Kızılay Başkanı Kerem Kınık'ın da katıldığı etkinlikte konserler verildi ve mankenlere Kızılay logolu kıyafetler giydirilerek defile düzenlendi. Kızılay'ın bu etkinlikteki görüntülere yer vererek paylaştığı bir videoda da Kerem Kınık'ın konuşması yer aldı. Kızılay şirketlerinin yöneticilerine teşekkür eden Kınık'ın Kızılay Yatırım Holding'in kıymeti artacak ifadelerini kullandığı görüldü. Kızılay'dan VIP Huzur Evi Projesi. Kendisinin yardım kuruluşu olan nitelendiren Kızılay, Sahir Residence isimli lüks bir huzur evi kurmak için 2021 yılında çalışmalara başladı. İstanbul'un Bakırköy ilçesine bağlı Yeşilköy'de bulunan bu VIP Huzur Evi'nin reklamı Sahir Residence adı altında yapılıyor ve Yaşlı Yaşam Merkezi olarak tanıtılıyor. VIP Huzur Evi'nin tadilat çalışmalarının tamamlanmasının ardından 60 yaş üstü yaşlılara hizmet vereceği açıklandı. Burada asıl dikkati çeken şu, Sahir Residence'ın internet sitesinde projenin Kızılay'a yüksek bağış yapan bağışçılarına premium, yani ayrıcalıklı hizmet vermek amacıyla yapıldığı ifade ediliyor. Evet, yanlış okumadınız. Yüksek bağış yapanlar için ayrıcalıklı hizmet amacıyla. Kızılay'ın talep ettiği para ise yok artık dedirtecek cinsten. Sahir Residence'da kalacak kişilerin yaşına göre bir ücret hesaplaması yapıldığı, kalmak isteyenlerin ömrünün sonuna kadar Kızılay'ın güvencesinde kalabileceği belirtiliyor. Kızılay'ın yeni merkezinde kalmak isteyen yaşlılardan talep edilen en düşük bedelin 7 milyon lira, en yüksek bedelin ise 10 milyon lira olduğu ifade edildi. Ancak bu ücretlerin lansman bedeli olduğu, 2023 yılında istenilen paranın güncelleneceği belirtildi. Merkezde 113 kişinin konaklayabileceği ve her odanın tek kişilik olduğu açıklandı. Ayrıca merkezde kapalı havuz, spor salonu, açık hava yürüyüş parkurları, oyun parkurları, ekim dikim faaliyetleri için hobi bahçesi de yer alıyor. Merkeze VIP ulaşım servisi verilecek. Merkezin iş insanları için de uygun olduğunu belirtmek için tesisimizde dilerseniz işlerinizin takibini yapabilir, toplantılarınıza VIP ulaşım araçlarımızla ulaşabilirsiniz diye tanıtım da yapılıyor. 6 Şubat 2023 Türkiye'yi sarsan büyük deprem felaketinde Kızılay. 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve merkez üssü Kahramanmaraş olan depremlerde 50 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. AFAD'ın verilerine göre 6 Şubat'ta 9 saat arayla Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi merkezli 7.7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğünde 2 deprem meydana geldi. Depremler sonucunda Türkiye'de resmi rakamlara göre 50 binden fazla, Suriye'de ise 8.500'ün üzerinde kişi hayatını kaybetti ve toplam 122 binden fazla kişi ise yaralandı. Deprem özellikle Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Malatya, Şanlıurfa, Adıyaman ve Hatay'da büyük yıkıma neden oldu. Bu 10 kentin birçok noktasında deyim yerindeyse taş üstünde taş kalmadı. İlk deprem Türkiye ve Suriye'nin yanı sıra Lübnan, Kıbrıs, Irak, İsrail, Ürdün, İran ve Mısır'ın da yer aldığı geniş bir coğrafyada hissedildi. İki büyük deprem Almanya'nın toplam yüz ölçümü kadar bir bölgede hasara yol açtı. Ve Türkiye nüfusunun %16'sını oluşturan 14 milyon kişiyi etkiledi. Türkiye'de en az 35.355 bina yıkıldı ve aralarında Gaziantep Kalesi, Habibi Neccar Camii, Kahramanmaraş Ulu Camii, Hatay Meclis Binası, Şirvan Camisi, Adıyaman Ulu Camii ve İskenderun'daki Latin Katolik Kilisesi'nin de bulunduğu birçok tarihi yapı ağır hasar aldı ve yıkıldı. 102 ülke Türkiye'ye yardım teklifinde bulunurken 88 ülkeden 9.315 arama kurtarma personeli deprem bölgelerine sevk edildi. Onlarca ülke ilk yardım malzemesi, teçhizat, sağlık ekibi gönderdi ve taziye mesajları yayımladı. Hükümet deprem bölgesi için doğal afet ve salgın gibi acil durumlarda uluslararası kuruluş ve ülkelerden yardım çağrılarını kapsayan en yüksek acil durum olan 4. seviye alarm ilan edildiğini açıkladı. Ayrıca depremden etkilenen 10 ilde 3 ay süreyle olağanüstü hal ilan edilirken Dünya Sağlık Örgütü Türkiye'yi sarsan depremler için 3. seviye acil durum ilan etti. Depremlerde hayatını kaybedenler için Türkiye ve Kuzey Kıbrıs'ta 7 gün, Kosova, Arnavutluk, Kuzey Makedonya ve Bangladeş'te ise 1 gün ulusal yas ilan edildi. Aralarında AKP Adıyaman Milletvekili Yakup Taş, eski Gana Milli Futbol Takımı futbolcularından Christian Atsu, yeni Malatya Spor Kalecisi Eyüp Türkaslan ve eski Suriye Milli Futbol Takımı futbolcularından Nadir Çuhadar'ın da yer aldığı isimler enkaz altında kalarak öldü. Yürütülen çalışmalar kapsamında 883 bin bağımsız bölümden oluşan 301 bin binanın acil yıkılacak, yıkık veya orta hasarlı olduğu tespit edildi. Depremlerden etkilenen illerde yıkılan ya da imara aykırı değişiklik tespit edilen binalarla ilgili soruşturmalarda 108 müteahhit, 173 yapı sorumlusu, 18 yapı sahibi ve binada değişiklik yapan 18 kişi olmak üzere toplam 317 şüpheli tutuklandı. Depremlerin ardından 2.273.551 kişi barınma sorunu yaşarken en az 5 milyon kişinin bölgeden farklı kentlere göç ettiği tahmin ediliyor. Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından 18 Mart 2023'te yayımlanan rapora göre depremlerin Türkiye ekonomisine toplam maliyeti 2 trilyon lira oldu. Türkiye'nin 2023 gayri safi yurt içi hasılasının %9'una denk gelen maddi zarar, 1999 Marmara depreminin yol açtığı maddi kaybın yaklaşık 6 katından fazla oldu. Deprem sonrasında BOTAŞ deprem bölgelerine doğalgaz akışının durdurulduğunu açıkladı. Hatay Havalimanı pisti hasar aldığı için tüm uçuşlara kapatıldı. Gaziantep Havalimanı ile Kahramanmaraş Havalimanı ise sivil uçuşlara kapatıldı. Günlerce enkazdan ses verenler yardım gelmediği için öldü. Arama kurtarma çalışmalarındaki yetersizlikler ve deprem bölgelerine gönderilmesi gereken yardımların ulaştırılmasındaki eksiklikler tepki çekti. Depremin vurduğu kentlere ne yeteri kadar arama kurtarma ekibi gönderildi ne de arama kurtarma ekipmanı. Bölgeye ulaşabilen ekiplerin ihtiyacı olan vinçler ve kurtarma ekipmanları da günlerce sağlanamadı. İnsanlar ya yaralı halde enkaz altında feryat ederek yaşamını yitirdi ya da soğuktan donarak öldü. Depremzedelerin sosyal medyada ve televizyon yayınlarındaki yardım çığlıkları günlerce karşılık bulmadı. Bu büyük acı karşısında yaşanan çaresizliğin tek sorumlusu şüphesiz iktidardı. Göz göre göre gelen felakete karşı önlem alınmadı. Yapılan afet planları bir günde çöp oldu. Deprem tatbikatları işe yaramadı. Enkaz altından çıkarılanlar günlerce yiyecek, yemek, içecek, su bulamadılar. CHP'li belediyeler ile bazı sivil toplum kuruluşlarının deprem bölgesine uzatmak istediği yardım eli yine iktidar tarafından engellendi. Yapılmak istenen birçok çalışmaya, çalışmalar AFAD koordinasyonunda yürütülecek, talimat bekleyin denilerek izin verilmedi. Ülke tarihinin en büyük acılarından biri yaşanırken, İktidar ve iktidar yanlısı bürokratlar, kendilerinden olmayan partilerin belediyeleriyle bazı derneklerin yardım çalışmalarını engellemek için mesai harcadı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 8 Şubat 2023'te iktidara tepki gösterdiği bir videoyu Twitter üzerinden paylaştı. Halkımızın halini yerinde gördüm. Yaşananlara siyaset üstü bakmayı, iktidarla hizalanmayı reddediyorum. Bu çöküş tam da sistematik rant siyasetinin sonucudur. Erdoğan'la sarayıyla ve rant çeteleriyle hiçbir zeminde buluşmayacağım. Ben halkımın kavgasını vereceğim. Sonuna kadar sözleriyle hükümeti eleştiren Kılıçdaroğlu, CHP'li belediye başkanlarına bürokratik engelleri dinlememelerini ve gerekirse tutuklanana kadar çalışmalarını söyledi. Aynı gün Diyarbakır'daki deprem bölgesini ziyaret eden Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve AKP Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat etrafta bulunan halk tarafından yuhalandı. Halk Eronat ve Bozdağ'ı hırsızlar diyerek bağırdı. Jeoloji Profesörü Celal Şengör, Cumhurbaşkanı'nı Erdoğan tamamen başarısız oldu, neredeyse her şeyi yanlış yaptı sözleriyle eleştirdi. İktidar uzmanlarının tüm itirazlarına rağmen imara aykırı ve kaçak olarak yapılan binalara muafiye sağlayan imar aflarını periyodik olarak çıkardı. Büyük yıkımın yaşandığı deprem bölgesinde de yaklaşık 75 bin bina imar affı kapsamındaydı. 1999 Gölcük depreminin ardından afet önleme ve acil durum hizmetlerinin geliştirilmesi için alınmaya başlanan deprem vergisinden toplanan 88 milyar liranın nereye harcandığı hiçbir zaman kamuoyuna açıklanmadı. 15. ayrımın sonu. Sayfa 163.